Şimdi gazetecilik olanı haber yapmaktır. Gazeteci olanı vermekle mükelleftir. Cemil Meriç tarafsızlık, namussuzluktur der.
Ve bu şartlar altında kendi ayaklarımızın üzerinde kalmaya çalışıyoruz.
İktidara olan öfkemiz bizi gazetecilikten uzaklaştırmaması lazım. Siyasi dili yerlerde sürünen bu gazeteciliğini rafa kaldıracaklar. Bir cümle yazarak başlarlar. Rabbi yesir ve la tuassir. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. İsrail sizi perişan edecek diyenlerin o telefon konuşmasını dinlemesini çok isterdim.
Bu psikolojiyi siz nasıl yönettiniz?
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının da yanlış olduğunu savundum. Şöyle bir bilek eli tutacağız.
Bu dinler de kutuplaştırmaya çok büyük bir şey yapıyor. Yani.
Bütün bunları birden bırakıp banka kuyruğuna girmek kolay bir şey değil. Eğer gazeteciliğe aşık değilseniz yapmayın. Bu kaldırılabilir bir iş değil çünkü.
Kemal abi, şimdi sen çok uzun yıllar bürokrasinin içerisinde oldun. Ama son dönemde de hepimizin ilgiyle takip ettiği ekran önünde gazetecilik faaliyetini devam ettiriyorsun. Kemal Öztürk'ün gözünden hangisi daha zor? Önce bu soruyla başlamak isterim.
Yani bürokrat olmak mı, gazeteci olmak mı? Bürokrat olmak daha zor. Daha kısıtlı, daha bağımlı, özgürlük alanların daha sınırlı. Gazetecilik mesleği benim çocukluğumdan beri hayalim olduğu için çok mutluyum yani gazeteci olarak bulunmaktan. Mesleğin kendisi zor tabii ki yani gazetecilik mesleği ama bürokratlık daha zor. Yani orada kendimi çok özgür hissedemedim yani. Anadolu Ajansı'nda gerçi öyle özgür hissettim ama başbakanlıkta, meclis başkanlığında neticede birine bağlısınız. Birinin hassasiyetleri var, birinin siyasi geleceği var. Söyleyeceğiniz bir şey, yapacağınız bir olay onun hayatını etkileyebilir. Burada kendi başınasınız. Yazdığınız makale, televizyonda yaptığınız yorum sizi bağlıyor.
Her şey sizi bağlıyor.
Özgür bir şey, daha özgür bir ortam. Mesleğine çok aşık birisiyim yani. Bu sahada olmak, toz toprak içerisinde gazetecilik yapmak hala beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden de klasik köşe yazarlığı yapmıyorum yani masa başında. Bazen süt sorununu hayvanların arasında tartışıyorum. Bazen TÜİK binasında oluyorum. Bazen bir bakanla görüşüyorum. Savaş meydanına gidiyorum Ukrayna'ya. Evet. O yüzden daha güzel meslek. Daha güzel yani.
Kemal abi, şimdi sonuç olarak Türkiye'deki marka isimlerden birisiniz. Ve ağzınızdan çıkan her şeyi kitleler okuyorlar, satın alıyorlar veya almıyorlar. Herkesin tabii ki seveni var, sevmeyeni var, ayrı bir konu ama. Türkiye şu anda gerçekten çok gergin bir süreçten geçiyor. Bu gazeteciler açısından çok daha zor bir süreç. Çünkü zaman zaman sizin bir taraftar olmanızı da isteyen gruplar oluyor. Hangi tarafa karşınıza alırsanız alın. Veya söylediğiniz söylemler bir tarafı karşınıza almanıza sebep oluyor zaman zaman. Ki bence bunu 2023'e doğru daha görecek gibiyiz de. Bu baskı hataya sevk ediyor mu?
Şimdi bu sizin tavrınıza bağlı. Bir tercih var ortada. Ya iktidar tarafını tutabilirsiniz ya da muhalefet tarafını tutabilirsiniz. Bu ikisinden birini tutmak hayatınızı çok kolaylaştırır. Çünkü hep onu översiniz ve hep öbür tarafı yerersiniz. Bu size çok kolaylık sağlar, konfor sağlar ve bir taraftar kitle sağlar. Mesela birisi size saldırdığında, linç edildiğinizde sosyal medyada o kesim size sahip çıkar. Zor olanı iktidara ya da muhalefete angaje olmadan ikisinin de doğrusunu, ikisinin de yanlışını söyleyebilmektir. Ben bunu tercih ettim şahsen. Evet, çok uzun yıllar Tayyip Bey'in, Bülent Bey'in danışmanlığını yapmış, Ajans Genel Müdürlüğü yapmış, AK Parti'de bu kadar yılını geçirmiş birisinin ya ben iki tarafa da eşit mesafedeyim demesi inandırıcı olmayabilir insanlar açısından. Ama ben öyleyim, öyle davranıyorum, öyle yazıyorum. Bu size çok zor bir alan doğuruyor ve dar bir alan doğuruyor. Sosyal medyada senin de başına geldi, linç edilmek benim de başıma çok geldi. Sana sahip çıkan birileri olabilir ama bana olmuyor mesela. Çünkü iktidarı da eleştirdiğim için...
Bana da olmuyor abi.
Sana da olmayabilir. Doğru.
Bana da olmuyor.
Doğru. İktidarı eleştirdiğiniz için iktidar tarafı, muhalefeti eleştirdiğiniz için muhalefet tarafı bizim adamımız değil diye bakabilir yani size. Evet. Ama ben mesleğin böyle yapılması gerektiğine inanıyorum. Köşe yazarlığı böyle olur. Şimdi gazetecilik olanı haber yapmaktır. Bizim mesleğimizin eski büyükleri gazetecilik muhalif olmaktır derdi. Ben bunu yanlış bulurum. Gazeteci olanı vermekle mükelleftir. İktidar iyi bir şey yaptıysa onu vermelisin. Kötü bir şey yaptıysa onu da vermelisin. Muhalefet iyi bir şey yaptıysa onu vermelisin. Yapmadıysa, kötü bir şey yaptıysa onu da vermelisin. Köşe yazarı taraf tutabilir bana göre. Ama adil olmak zorundadır. Ben Cemil Meriç ekolünü savunanlardanım. Yani Cemil Meriç tarafsızlık, namussuzluktur der. Ben tarafsız gazeteci lafına çok kullanmam. Çok da inanmam. Ben adil gazeteci lafını severim. Çünkü ben medeniyetimizin adalet üzerine kurulduğuna inandığım için adil olmamız gerekiyor bizim. Ne demek yani taraf tutan adil köşe yazarı. Benim bir fikrim var yani. Ben bir camiadan geliyorum. Bu camianın içerisinde büyüdüm. Muhafazakar bir insanım ben. Muhafazakar dünya görüşünü savunuyorum. Ama bana bu din adil olmayı zorunlu kılıyor. Öğretti demiyorum, zorunlu kılıyor. Benim çok önemsediğim bir ayet-i kerime vardır. Senin, ailenin, eşlerin, dostunun, yakınlarının aleyhine de olsa adaletten yana tavır koy. Bence bu çok güçlü bir medya etiği aynı zamanda. O zaman siz köşe yazarı olarak taraf tutmuş olsanız bile muhalefet onun hakkını adaletli bir şekilde teslim etmeniz lazım. Ya da iktidarın hakkını adaletli bir şekilde teslim etmeniz lazım. Nasıl? Yanlış yaptığında yanlış, doğru yaptığında da doğru diyeceksiniz. Aslında çok basit bir matematik.
Ama zor bir matematik. Günümüz Türkiye'si
için. Zor bir iş yani. Fakat tuhaflık şu yani. Ben üniversitede ders veriyorum, öğrenci yetiştiriyorum. Çocuklara öğrettiğimiz ilk cümle bu bizim. Gazeteci herkesin hakkını teslim eder yani. Yanlış yaptıysa yanlış yazar, doğru yaptıysa doğru yazar. Böyle mi oluyor şu anda? Maalesef böyle olmuyor. Böyle yapan gazeteci arkadaşlarımız var. Köşe yazarlarımız var. Ben sizin kanalınızı da izliyorum. Buna çaba gösteriyorsunuz. Tavır koyuyorsunuz. Haksızlığa itiraz ediyorsunuz. Ama bu hiç bu kadar zor olmamıştı yani. Niye bu kadar zor oluyor ki? İktidar çevresini eleştiriyorlar ama muhalefet çevresi sanki ondan aşağı kalır yanı değil yani. Bu bizim mesleğimizi şu anda verilen en büyük zararlardan birisi. Çok zarar veriyor şu an. Güvenirliğimiz kalmadı. Biz bu ekmekten, bu meslekten ekmek yiyoruz. Çocuğumuza bu meslekten ekmek götürüyoruz. Saygın, itibarlı, sözü dinlenen bir meslekken şimdi diplerde sürünüyoruz yani. Sebebi her iki tarafın futbol taraftarı gibi partilerini, siyasi hareketlerini tutması. Sonucunda da meslek toplu olarak itibar kaybediyor şu anda.
Sizin şimdi bu geçiş süreciniz de aslında psikolojik olarak çok zor bir şey. Yani yıllarca Sayın Erdoğan'la, Sayın Arınç'la ve daha birçok isimle çok yakınlığınız söz konusu. Önemli bir kurumun başında en önemli görevlerden birindeydiniz. Sonra bütün bunlardan bir anda sıyrılıp başka bir alanda bahsettiğiniz süreçleri yaşayarak devam etme kararı aldınız. Bu psikolojiyi siz nasıl yönettiniz? Çünkü bir sürü şöyle, şunu biliyoruz ki o sürüden ayrıldığın anda bir sürü iftirayla, haksız ithamla veya arkadaşlıkların cancellanmasıyla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela röportajdan önce çok değerli bir şey söylediniz. Ya 20 yıllık, 30 yıllık arkadaşlar bitiyor şu anda diye. Bu Kemal Öztürk'ü yormadı mı yani?
Şimdi dediğin çok doğru. Bu tür makamlarda bulunup, şimdi en son yaptığım görev diyelim Anadolu Ajansı, 2000 kişi çalışıyor. 70 milyon dolarlık bütçe yönetiyorsunuz veya 100 milyon dolarlık bütçe yönetiyorsunuz. 70 ülkede temsilciliğiniz var. Etrafınızda herkes size saygı gösteriyor. Asistanlarınız, sekreterleriniz, şoförleriniz, korumalarınız. Bütün bunları birden bırakıp banka kuyruğuna girmek kolay bir şey değil. Sıradan bir vatandaş gibi hayatınızı markete giderek, fırına giderek. Bunlar çok zorlamadı beni işin doğrusu. Yani zor bir şey. Bunun psikolojisini evet yönetmek lazım. Bana zor gelen, daha doğrusu beni çok üzen şey, demin bahsettiğim konu. İnsan 30 yıllık dostluğunu yani bir siyasi parti için, ne bileyim bir makam için nasıl bitirebilir yani? Mesela ben bunu çok anlamlandıramadım. Bu camianın böyle davranması beni çok şaşırttı yani. Neden? Çünkü ben AK Parti'yi yanlış yaptığında yanlış diye anlatıyorum yani. Bu onu yok etmek istediğim, bu onu perişan etmek istediğim anlamına gelmiyor ki yani. Mesleğim bu benim yani. Ben köşe yazarıyım, siyasi yorumcuyum ve insanlar beni bunun için okuyor ve dinliyor. Ben bunun için maaş alıyorum. Ben çocuklarımı götürdüğüm maaşın böyle yapmazsam helal olmayacağına inanıyorum. Doğruya doğru değil. Yanlış dersem ben o maaşı hak etmem. Ben o maaşın haram olduğuna inanırım. Şimdi böyle davrandığım için çok eski dostlarımın bana tavır almasına ben çok üzüldüm yani. Hani beni perişan eden bir şey değildir bu. Ama bu camia...
Ama üzer.
Bu camia herkesten çok farklı olduğunu iddia eden bir camiadır. Öyleyiz de, öyle olduk yani. 28 Şubatlarda, 12 Eylüllerde büyük sıkıntılar çekmiş, büyük davalar peşinde koşmuş insanların yani koltuk ve makam için ve siyaset için o yıllardan beraber olan dostluklarını bitirmesi, ben buna çok şaşırdım. Çok şaşırdım yani. Ama vazgeçmedim yani bu tutumdan, bu davranıştan vazgeçmedim. Geçmem de yani, bu kadar bedel ödedikten sonra ne için vazgeçeceğim yani? Aç da kalsak böyle gidecektir bu iş yani. Ki aç da kaldım yani, işsiz de kaldım uzun yıllar. Ama çok şükür o prensibimi değiştirmedim yani.
O telefonların açılmaması bazen insanı değil mi? Mahvediyor yani psikolojik olarak. Üzüyor yani insan olarak.
Telefonların yani açılmamasını değil de yani ekmeğinizle oynanması çok ağır bir şey. Yani bir iş yapıyorsunuz, ekmek kazanıyorsunuz yani. Bir YouTube kanalın var senin diyelim. Şimdi birisi sana eleştiri yaptın diye sana sponsor olan insanları arayıp ona sponsor olmayacaksın dediğinde bu senin ekmeğinle oynamaktır.
Kemal abi, siz Yeni Şafak'ta yazarken de çok farklı sosyolojilerden bir okur kitleniz vardı. Aslında belki bugün bu noktalara gelmenizi de sağlayan o zemin yani. O süreç nasıl oldu Yeni Şafak? Yazarlık.
Şimdi ben ajanstan ayrıldığımda birçok gazeteden köşe yazarlığı teklifi almıştım. Ama ben 1995'te Yeni Şafak'ta başladım gazeteciliğe. Profesyonel olarak, muhabir olarak başladım orada. Dolayısıyla hemen onun teklifini kabul ettim. Köşe yazarı olma tekliflerini.
Aidiyet var.
Çok. Yani Yeni Şafak bizim için çok önemli bir gazete. Türkiye'nin birikimi sloganını kullanır ve gerçekten de muhteşem entelektüel bir altyapısı vardı. Yani Ahmet Davutoğlu'ndan tutun Nabi Avcı'ya. Bugün Türkiye'de gördüğünüz çok önemli siyasiler, entelektüeller, herkes orada yazı yazdı yani. O okul gibi hepimizi eğitti yani. İbrahim Karagül'le beraber başladık aynı zamanda. Ben işte ayrıldığımda İbrahim Karagül gazetenin yayın yönetmeniydi. O beni çağırdı gazeteye. Büyük bir memnuniyetle tabii ki kabul ettim. Köşe yazarı olmak istiyordum. Ayrıldığımda aslında bana hükümetten işte valilik benzer şeyler de teklif edildi yani.
Siz ama vali olarak düşünemedim.
Ben de kendimi düşünemedim. TRT'den ayrılan arkadaşımız vali olduğu için benzer bir şey ister misin diye de bana sordular o zaman. Ben hayır istemiyorum dedim. İşte bir o zaman iktidara çok yakın olan bir medya grubunun CEO'luğunu teklif ettiler. Ben hiçbirini kabul etmedim. Yani çok gerçekten bağımsız bir köşe yazarı, mesaisiz bir iş talep ediyordum. Çünkü iki çocuğum çok benden uzak büyüdü.
Evet.
Üçüncü çocuğum da yeni olmuştu. O yüzden onu dizimin üstünde büyüteceğim diye bir köşe yazarlığını tercih ettim. Şimdi ben tabii Yeni Şafak, eski Yeni Şafak kafamda var yani. Benim 95'te yaptığım haberlerin arşivleri durur bende. Ahmet Altan hapse girdiğinde onun haberini de yapmışım. Başörtüsü haberini de yapmışım. Kürt sorunu haberini de yapmışım. Bu kadar geniş yelpazesi olan, herkesle ilişki kurabilen bir gazeteydi yani. Herkesin hakkını da savunan bir gazeteydi. Ben de öyle yazmaya devam ettim yani köşe yazarı olarak. Herhalde bizim camiada ilk yani AK Parti'ye üslubunca eleştiri o zamanlar yazılmaya başladı. Ben o zaman yazdım yani. İnsanlar beni Habertürk'e geçtikten sonra eleştirel yazılar yazdığımı söylüyorlar ama öyle değil. Yeni Şafak'ta 2015'te başladığımda da yani bundan 7 sene önce orada da yazıyordum.
Hatta o dönem çok konuşulan eleştirel yazılarınız da olmuştu sizin.
Tabii.
Hatırlıyorum yani.
Yani çünkü hani az görülmüş bir şey yani AK Parti'yi destekleyen bir gazetede AK Parti'yi eleştiren bir köşe yazarı.
Çatlak ses diye böyle.
Evet, bir sürü şeyler yapıldı ama bence gazete açısından çok prestijli bir şey yani. Benim yazarım bağımsız eleştirir. Şikayet gidiyordur yani gazetenin sahiplerine. Fakat bu gittikçe değişti tabii gazetenin yönetim anlayışı, işte yayın yönetmeninin tarzı, tutumu. Ben değişmemekte ısrar ettim. Öyle olunca bir tercihte bulunması gerekiyor insanın. İstanbul seçimleri bizim yollarımızın ayrılmamıza sebep olan şey oldu. Ben Ekrem İmamoğlu'na büyük haksızlık yapıldığını yazdım. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının da yanlış olduğunu savundum. Mahkemeye başvurmanın da yanlış olduğunu savundum. Gazetede bunu kampanyanın önemli bir parçasıydı yani. Ve benim dediğim çıktı. Yani böyle yapılırsa Ekrem Bey büyük bir hezimete uğratır AK Parti'yi dedim. Öyle de oldu ama benim orada kalmam artık uygun değildi. O yüzden yazılarımı orada bıraktım. Sonra senin gibi YouTube kanalı kurdum ve YouTube'da uzun süre yayın yaptım.
Ama YouTube çok başarılıydı sizin Kemal abi ya. Ve orada da çok ses getiren tabii bir background da var da. Yani yeni bir mecra açıp böyle 5-6 bin aboneyle çok ses getiren röportajlar yapmak da herkesin harcı değildir yani.
Ya tabii şöyle, şimdi yani Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nün kurduğu bir YouTube kanalı ilgi çekiyor. Türkiye YouTube temsilciliği hemen beni aradılar, birlikte bir şey yapalım. Yani bir gazetecinin böyle burada çalışması bizim için çok önemli, prestijli bir şey diye. Neticede insanların ilgi göstereceği bir kimliğiniz var, bir background'unuz var. Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanının YouTube kanalı neticede ilgi çeker.
Evet, adı olarak. Haber yani.
Adı, adı bile öyle olabilir.
Adem Metan'ınki önemli değil.
Ya hayır yani senin yaptığın işlerde maşallah gittikçe güçleniyor. YouTube kanalında doğrusu yeni başlamıştı. Yani bizim camiada da pek yoktu yani.
Evet.
YouTube kanalında böyle habercilik yapan. Hani burada da yapılabilir göstermesi açısından önemli bir örnek olarak da görüyorum YouTube kanalını. Ama sonra Habertürk'le yazarlık ve yorumculuk konusunda anlaşınca fazla mesai ayıramadım. Üniversitede ders, orada şey.
Evet.
Ama benim açımdan önemli bir tecrübe. Yeni nesil gazeteciliğin piştiği bir yer orası şu anda. Ama şu anda yapamıyorum tabii. Kanalım öyle duruyor.
Yani süreçte Kemal abi sanki YouTube'da biz çok daha fazla gazeteci göreceğiz gibi geliyor bana. Yani önümüzdeki yıllar içerisinde bireysel gazeteciliğe doğru artık ciddi bir akışkanlık var. Tabii ki Habertürk şu anda ülkemizin çok önemli kanallarından bir tanesi. Ama ben ilerleyen yıllarda da Kemal Öztürk'ü YouTube'da yeniden çok daha fazla vakit ayırırken göreceğiz diye düşünüyorum yani. Hatta böyle bir şey olursa bu kaydı da derim ki Kemal abi bak ben söyleyeyim.
Şimdi bu yani senin gibi gazetecilik yapan bir kurumsal yapıya bağlı olmadan çalışan arkadaşlarımızın çabalarını yakından takip ediyorum. Böyle gözüme kestirdiğim 5-6 tane genç gazeteci arkadaş var. İzliyorum onları. Şimdi önemli sorun finansal kısmı. Şimdi editöryel bağımsızlık, finansal bağımsızlık olmadan olmaz. Sizin editöryel bağımsızlığınız finans gücünüz kadardır. O yüzden Türkiye'deki önemli sıkıntılardan biri bu. Finansal bağımsızlık sağlanamadığı için editöryel bağımsızlık tam olarak sağlanamıyor. Fon alanlar, fonla gazetecilik yapanlar, ben eleştirmiyorum o insanları ama o fonu aldığı devletle ilgili angajman oluştuğunda sorunumuz başlıyor. Onu eleştiremediğinde sorunumuz başlıyor. Ben Yeni Şafak'tan ayrıldığımda köşe yazarlığı teklif eden gazetelerden bir tanesi yabancı bir devletin fonladığı gazeteydi. Şimdi ben onlara dedim ki ben sizi fonlayan devlette sorunlarım var yani ben eleştiririm o devleti. Bunu kabul eder misiniz? Evet dediler. Peki bir sorun o zaman sizin bu fonu gönderen yetkilinize sorun bakayım Kemal Öztürk böyle gelip diyecekmiş diye. Kabul etmediler tabii ki. Edemezler de yani.
Kemal abi o kadar çok önemli bir yere parmak bastın ki biz mesela bu bizim şu anda 150. röportajımız. Kemal Öztürk bizim 150. röportajımız. Yeni sezondaki de 15. röportajımız. Bizim için bir önem arz ediyor. Ben çok kaliteli iş yaptığımızı düşünüyorum. Birçok farklı görüşten insanı konuk aldık. Tabii ki yol kazalarımız da oldu ama ben gerçekten toplumun bu denli kutuplaştığı bir dönemde yan yana gelemeyecek birçok insanın en azından aynı YouTube kanalında buluşmasını sağladık. Fakat biz inanır mısın hani hep diyorlar ya işte iktidara yakın vesaire vesaire. Bana daha şu ana kadar iktidara yakın olduğu iddia edilen bir tane kurumdan bile tek bir destek gelmedi biliyor musun? Ne kadar acı bir şey. Hani muhalefeti zaten boş veriyorum. Onlar zaten bir yere konumlandırıyorlar bizi. Ben de saygı duyuyorum onların bu durumuna. Fon da hiçbir şekilde başvurmuyoruz, almıyoruz. Ve bu şartlar altında kendi ayaklarımızın üzerinde kalmaya çalışıyoruz.
Sorunumuz bizim bağımsız kalabilmekti. Şimdi senin bağımsız kalabilmen için ekonomik sorunlu olmaması lazım. Yani 3 arkadaş çalışıyorsunuz. Ekmek, evinize ekmek götüreceksiniz yani. Şimdi bunu kazanırken eğer işte bir tarafa angaje olmaya sizi zorluyorlarsa bir tercihtir bu. Para kazanırsınız. Karakteriniz, kişiliğiniz, mesleki itibarınızı bir kenarda biraz park edersiniz. Ama yok ben bunu park etmiyorum dersen bunun bir bedeli oluyor. Bir bedeli var bunun. Ama o bedel çocuklarına bırakacağın en büyük miras oluyor aynı zamanda. Saygın, git sözü dinlenen, itibarlı. Çocuğun benim babam Adem Metan dediğinde sen işte muhalefetin borazanı senin baban ya da iktidarın yalakası baban cümlesini duymaz. O çocuk için büyük bir gururdur yani o. Bu tercihi yapanlar bu dönem sıkıntı yaşayabilir. Ama bir gün şöyle olacak. Doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyen insanlara ekmek, su gibi ihtiyaç duyulacak bu toplumda. Çünkü inandırıcılığı kalmıyor. Her geçen gün iktidar medyasının ya da muhalefet medyasının. Evet. Hep aynı şeyi söyledikleri için gittikçe itibarı, inandırıcılığı, saygınlığı yerin dibine giriyor. Sonra şöyle olacak. Ya kime röportaj verelim, kime verelim? Ha Adem Metan'a verelim ya o öbür taraftan değil onun sözü dinlenir. Şimdi TÜİK Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları açmadıktan sonra bir gündemin ortasına oturdu tabii. Evet. Mesela TÜİK'in hani Habertürk'e ve bana kapılarını açmasının bir anlamı var ve bir gerekçesi var. Dünya kadar AK Parti'nin iktidarın yakınında olan gazeteciler, televizyonlar, gazeteler olmasına rağmen burayı açmasının bir motivasyonu var yani onun. İşte bu bir gün çok daha fazla olacak. Hakikat arayışı bir gün zirve yapacak bu ülkede. Çünkü hakikati kaybettik. Hangisi doğru, hangisi hakikat? Bu sorunun cevabını bulamıyor insan.
Hakikati kim söylüyor?
Teyit sitelerinin çıkmasının sebebi bu yani. Dünya kadar teyit sitesi çıktı. Habere inandırıcılık kalmadığı için teyit ediliyor. Gerçek mi değil mi diye. O nedenle bir gün herkes doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyen gazetecilere ihtiyaç duyacak. Direnebilen ve o pozisyonunu koruyabilen gazeteciler bir gün ülkenin tekrar diyorum çünkü hep böyle olması gerekirdi. Tekrar en önemli aktörleri haline gelecekler. Ve diğerlerinin ben siyasi atmosfer değiştiğinde ömürlerinin olacağını zannetmiyorum. Bu siyasi atmosfer değiştiğinde bu siyasi gazetecilik de bitecek bir gün. Bunu göreceğiz hepimiz Allah ömür verirse. Ve çok uzun bir vade olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü sürdürülebilir bir şey değil bu. Bu sürdürülebilir bir gazetecilik modeli değil. politize olmuş medya, politize olmuş gazetecilik, angaje olmuş köşe yazarlığı, siyasallaşmış haber dili sürdürülebilir bir şey değil. Bu bir gün bitecek. Bunu belki sizin gibi genç gazeteciler yapacak. Belki benim kuşağımdaki gazeteciler o eskiden beri geldikleri alışkanlıklarını değiştiremeyecekler. Ama sizin kuşağınız veya sizden sonra gelecek kuşaklar, bizden öncekiler böyle hatalar yapmıştı. Biz yapmayalım ki ben bunu hep öğrencilerime öğretiyorum. Bizim hatalarımızı yapmayın sakın. Bir gün o kuşak gelecek ve bizim neslimizin angaje olmuş, üslubu bozulmuş, siyasi dili yerlerde sürünen bu gazeteciliğini rafa kaldıracaklar. Ümit ediyorum ki bu hızlı olur. Evet. Çünkü ülkenin buna ihtiyacı var. Olacak.
2023'e kadar olmayacak kesin ama.
Yani olmaz tabii yani. Seçimlere kadar bu daha da artacak yani. Evet. Maalesef kötü şeyler göreceğiz. Maalesef çirkin olaylar yaşayacağız. Maalesef bu üslup, bu dil daha da perişanlaşacak. Ama siyasetten sonra bunun böyle sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Daha da enteresanı şu ki iktidarın da bunu böyle sürdürebileceğini düşünmüyorum. Çünkü onu desteklediğini söyleyen gazetecilerin veya medyanın ya da muhalefetin medyasının inandırıcılığı kalmadı yani. AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı toplantısına herkesi davet etme gerekçelerinden biri budur. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunu değiştirecek eminim. Muhalefet de değiştirecektir bu tarzını ve bir normalleşme sürecine gireceğiz. O zaman işte sizin neslinizin, sizin gibi genç gazetecilerin artık daha önemli roller oynayacağını düşünüyorum. Yani sadece YouTube kanalında değil, önemli televizyonlarda da göreceğiz belki senin gibi genç gazeteci arkadaşlar. Görmemiz de gerekiyor. Ama bu yaşla ilgili değil Adem. Bu tavırla ilgili, bu gazetecilik yapma şekliyle ilgili. Yani senin yaşında olan, genç olan gazeteciler de politize olmuş, tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar. Bu tarzla ilgili bir şey. Yani ben 5-6 tane böyle takip ettiğim genç gazeteci arkadaşlarımız var. Bir gün o çocukların ben önemli yerlere geleceğine inanıyorum. Olmalı. Başka türlü sürdüremeyiz biz bu medya sektörünü. Başka türlü olmaz. Ve şunu da söylüyorum. Eğer Basın İlan Kurumu bugün 600 milyonu buldu neredeyse, o finansal desteğini sağlamasa, halkın okuyarak ve izleyerek desteklediği medya sayısı gazetelerde 2'ye 3'e düşecektir. Göreceğiz bunu yani. O finansal destekle ayakta kalıyorlar. Böyle sürdürülmez bu gazetecilik. Devletin parasını alıp reklam diye gazetecilik yapılmaz. Çık bakalım er meydanına. Gazeteciliğin okunuyor mu? Gazeten takip ediliyor mu? Köşe yazıların okunuyor mu? Haberlerin tartışılıyor mu? Bir meydanda göster bakayım kendini. Bu iş böyledir. Bizim meslek rekabet mesleğidir. Şöyle bir bilek eli tutacağız. Çıkalım beraber Ukrayna'da olduk. Hangimiz daha iyi haber yapıyoruz yarışına girmezsek biz bu işi yapamayız. Ama devlet bana imkan sağlasın. Zırhlı araçlarla gideyim oraya. Orada röportaj yapayım. Sonra ben bunu... Bu böyle değil bu iş.
Ben senin o Siret sınır kapısında insanları nasıl gözlemlediğine şahit oldum abi. Yani hava buz. -5, -6 vardı herhalde değil mi yani? Sabaha kadar.
Yani ben köşe yazarıyım. Sahada rekabet yapmam gerektiğini, ben mesela Adem Metan'la orada benden daha iyi haber yakalamaması gerektiğini düşün. Daha ilginci şu, Anadolu Ajansı'nda benim dönemimde akademide ders verdiğimiz çocuklarla beraber orada rekabet ettik. Bu çocuklara dedim ben artık başka bir gazetedeyim, şimdi sizle rekabet edeceğiz. Haber, kim iyi haber yakalayacak? Bunun yarışını yaşayacağız orada. Bu meslek böyle güzel bir şeydir bakın. Evet. Yetiştirdiğiniz çocukla orada tatlı bir rekabete giriyorsunuz. Bazen sizi geçiyor. O zaman tatlı bir gurur doluyor. Yani benim yetiştirdiğim çocuk beni geçti. Bu tadı bilmeyenler, sahada, savaş meydanında, afet bölgesinde rekabet etmeyi bilmeyenler, iktidar veya siyasi ortam değiştiğinde sudan çıkmış kelane kuşlarına dönecekler yani. Başka bir şey olacaklar yani.
Abi konudan bağımsız ama Anadolu Ajansı ile bağlı bir şey söyleyeyim. Ben mesela orada sizin tabii Anadolu Ajansı'ndaki çalışma stilinizi, ekiple olan diyaloglarınızı falan az buçuk biliyorum. Mesela biz Ukrayna'dayken de şu anki Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'de oradaki ekiple mesela birebir ilgilenmesi, arayıp sorması falan çok mutlu edici şeyler bunlar ya. Ekibini motive etmesi. Ben çok değerli buluyorum yani. Hani siz şu an nasıl yorumluyorsunuz Anadolu Ajansı'nı bilmiyorum ama.
Şimdi bana göre muhabirlikten mesleğe başlamayanların yan yönetmeni olmaması lazım bir gazetede veya bir televizyonda. Neden biliyor musunuz? O muhabirin çektiği sıkıntıyı anlayamaz yoksa. Şimdi Ukrayna'ya gitmiş bir muhabirin yaşayacağı riskleri, sıkıntıları, sorunları ancak onun gibi oradan geçmiş birisi anlayabilir. Ve siz genel müdür olarak, yayın yönetmeni olarak, haber müdürü olarak o çocuğu sahada arayıp motive ettiğinizde ona maaş ikramiyesinden daha büyük katkı sağlamış olursunuz. Neticede marifet iltifata tabi olan bir şey. Şimdi savaş muhabirliği kolay bir şey değil. Sen şimdi gözünle gördün, hüngür hüngür ağladın yani, evet. Değil mi? Can bu. Yanında insan ölüyor, bomba patlıyor, esir alınıyorsun. Şimdi bu iş öyle kolay bir şey değil yani. Şimdi senin bir patronun olsa ve sen bütün bu sıkıntıları yaşamana rağmen bir gün sana telefon açıp ya Adem çok teşekkür ederiz, gazetemize çok katkı sağladın demese motivasyonun düşer yani.
Evet.
Ama dese motivasyon iki katına çıkar. O yüzden Serdar böyle bir şey yapmışsa doğru yapmış.
Ben ona şahit oldum, mutlu oldum.
Tabii.
En azından bunun bir kültür olarak devam etmesi de kıymetli bir şey. Tabii. Yani.
Yani ben ajansta muhabir arkadaşlarımla beraber genel müdürü olarak Suriye Savaşı'na gittim. Gazze bombardımanı esnasında Gazze'ye gittim. Darbe esnasında Mısır'a gittim. Ayrı ayrı çalıştık. Yani ben fotoğraf çekiyordum, öbürü kamera kullanıyordu, öbürü haber yazıyordu.
Hmm.
Şimdi Anadolu Ajansı'nın sistemine girdiğinizde mesela Suriye Halep Savaş diye yazın. Fotoğraf çıkar, altında foto muhabiri Kemal Öztürk yazar. Genel müdür yazmaz. Oraya girdik mi kimlik başkalaşıyor.
Evet, herkes eşit.
Tabii. Gazze bombardımanı esnasında ben genel müdürüm, ben çalışmıyorum diyemezsiniz yani. Ben orada fotoğraf çektim. Öbür arkadaş kamera kullandı, yaralandı. Şimdi 50 yıl sonra o ajansın arşivinde fotoğrafın altında Kemal Öztürk yazacak. Bu bana daha büyük bir gurur veriyor, biliyor musunuz?
Kemal Öztürk'ün
yani
imzası var orada.
Fotoğrafta yani.
Siz Kamali'ye de Ahmet Hakan'la birlikte çalıştınız mı?
Evet.
Var mı ortak hatıranız falan?
Ben özel haberler hazırlıyordum Ahmet Hakan'ın bülteninde. Ahmet Hakan da tabii haberleri sunuyordu. Özel 28 Şubat'ta çok büyük işler yaptık beraber. Çok büyük işler yaptık. Yani haberlerimizi çok iyi sunardı Ahmet Hakan. Anlatamayacağım.
Eskilere doğru gittin valla. Valla özel bir şey var da onu ben bilmiyordum ya. Şimdi çünkü ortak Kanal 7 dönemi.
Ama ben belgesel yapmak istiyordum Kanal 7'deyken. Çok tutkuluydum yani, haberciydim ama belgesele kaymak istiyordum. Ya hep reddediliyor kanalda. Sonra Ahmet Hakan bir gün bana dedi ki, ya Kemal dedi, sen belgesel yapmak için kanaldan teklif veriyorsun. Yayın kuruluna tek proje veriyoruz. Bunları dedi ben reddediyorum, haberin olsun dedi. Ne diyorsun sen dedim ya. Ya dedi sen bana lazımsın burada.
Gerçekten mi?
Evet, o yüzden dedi ben orada itiraz ediyorum. Bil de dedi hani ona göre. Dedim ya Allah'tan korkma, ne kadar büyük hayalim olduğunu biliyorsun belgesel yapmak. Sonra bir formül bulduk. Belgeselleri haber saatin, yani onun haber saatin içine yapacak şekilde uyarladım ben, tamam mı? Yani yarı haber dosyası, yarı belgeselimsi gibi Sarıkamış belgeseli yaptık. 98'de, 97'ydi. Türkiye'de ilk defa yapılmış o belgesel. Yani o güne kadar Sarıkamış olayı da bilinmiyordu. Çok büyük olay oldu. Kanal o zaman bana izin verdi. Ama şu şartla, bağımsız belgesellerini yayınlayacağız da. Ama haber saatin içinde de dosya yapacaksın.
Hmm,
devam edeceksin diye.
Yani.
Tabii. Orada yani Hakkari'ye, efendim Kuzey Irak'a, mesela PKK kamplarına gittim ben. Kaçırılan askerleri kurtarma operasyonlarını görmek için ZAP kampına gitmiştim. Şimdi o zamanlar böyle dosyalar yapmak çok kıymetliydi yani. Böyle şeyler yapmak. Haklı olarak Ahmet Hakan da kanalının izlenmesini istiyordu. Ama ben o Sarıkamış belgeselinden sonra yavaş yavaş kaydım ve haber saatinden çıktım. Bağımsız belgesel yaptım. Şimdi ben küçük bir anımı anlatacağım bu belgesellerle ilgili. Genç meslektaşlarıma ben kıymetli bir örnek olacağını düşünüyorum. Şimdi ben belgesele başladığımda internet yoktu. Google yoktu. Stok marketlerin videoları, fotoğrafları yoktu. Dolayısıyla her şeyi kitaplardan araştırmak zorundaydık. Şimdi bu belgesellerden birini yaparken Beyoğlu'nda Simurg Kitabevi vardı o zaman. Sahibi de İbrahim Bey'di. Simurg Kitabevi eski kitapları da bulundurduğundan ben hep oraya gidip kitapları alıyordum. Osmanlı Modernleşmesi ve Pera Palas diye bir belgesel yapıyorum Kanal 7'ye. 6 ay sürdü belgeseli yapmam. O kadar çok kitap evinde vakit geçirdim ki sonra sahibi bana dedi ki, İbrahim Bey, ya oğlum dedi, sen ne iş yapıyorsun? Bütün gün buradasın, sürekli kitap alıyorsun. Ne iş yapıyorsun sen de? Dedim ki ben belgesel yönetmeliyim. Bu kitapları da belgesel yapmak için alıyorum. Ya dedi, çok büyük emek veriyorsunuz bu işe dedi. Yani şaşırdım kaldım ben dedi. Dedim ki ya bu kadar uğraşıyoruz ama belgesel gece 12'de yayınlanıyor. Rating almıyor. Kanal o kadar kıymet vermiyor. Ama dedim tutku bu bizimki, ne yapabilirim? Bak oğlum dedi, sakın böyle düşünme. Hiçbir çalışma boşa gitmez. Bir gün sana bunlar lazım olacak. Sakın unutma ve vazgeçme. Devam et buna dedi. Neyse ben o belgeseli bitirdim. Yayınlandı falan. 2002 yılının sonuydu. Bir telefon geldi. Bülent Arınç basın danışmanı arıyor. Düşünür müsün diye. Ben o belgeselden ödül aldım. Pera Palas Modernleşme Tarihi belgeselden ödül aldım. Ödül aldığım gün işten çıkarıldım. Evde işten çıkarıldığım gün evde televizyon izliyorum ve Ahmet Hakan sunuyor. Kanal 7'ye büyük ödül. Kemal Öztürk en iyi belgesel ödülünü aldı. Pera Palas belgeseliyle buna layık görüldü yazarı bilmiyorum. Ben işsiz bir şekilde evde oturuyorum.
Abi çok komik.
Ödüllü belgeseli. Belgeselciyim. İşsizim tabii. Hemen kabul ettim. Ne demek? Tabii düşünürüm dedim yani. Bülent Bey'in basından meclis başkanı o zaman. Dediler ki işte kontak kurduracağız seni bir şekilde. Şimdi Bülent Bey beni ahiret sualinden beter imtihanlardan geçirdi. Televizyona çıkardı. Sonra beni arardı. Nasıl buldun televizyonu? Analiz et. Masonlar davet ederdi. Ne düşünüyorsun diye sor. Beni daha işe almamış. Evet. Sonunda final imtihanı diyelim. Bir konuşma metni yazılacak. Meğer benim gibi 4 aday daha varmış. Hepsini deniyor Bülent Bey. Hmm. Bir de şuna bak. O zaman bir basın danışmanı almak ne kadar titizlikle davranıyorlarmış. Tayyip Bey de öyle davranırdı. Konuşma metninin konusu ilk meclis. Ve benim ilk belgeselimin konusu. Avucumun içi gibi biliyorum ilk meclis.
Konuya hakimsiniz.
23 Nisan 1920'de ki ilk meclisin açılışı ile ilgili kitaplaştırdım sonra belgeseli. Ezbere biliyorum yani. O kadar kolay yazdım ve o kadar içtenlikle yazdım ki çünkü çok inanırım ben ilk meclise. 23 Nisan 2003 senesinin saat 10'da ilk mecliste Bülent Bey konuşma metnini okuyacak. Benim mi değil mi o zaman öğreneceğim. O zamana kadar sır vermiyorlar.
Oo, çok heyecanlı ya.
Tabii. Ve benim metnimi okudu. Metin konuştuktan sonra da, konuşma metni bittikten sonra da Bülent Bey aradı beni. Dedi ki konuşma metnini Genelkurmay Başkanı dahil herkes çok beğendi. Çok teşekkür ederim. Buyurun Ankara'ya gelin görüşelim. 4 ay sürdü yani. İlk konuşmamızla bunları 4 ay beni imtihandan geçirdi Bülent Bey.
Zor bir süreçmiş.
Gittim, iletişim danışmanı oldum Bülent Bey'in. Kartvizit basıyorlar tabii. Kartvizitimi aldım. İbrahim Bey'in yanına gittim. Simurg Kitabevi'ne. Dedim ki hiçbir çalışma boşa gitmiyormuş. Sözünüzün doğruluğunun ispatı benim. Meclis yani belgesel çalışmamın sonucunda oldu bu. O birikimle oldu. Kartımı da bıraktım İbrahim Bey'e. Halen de ara sıra ararım, görüşürüz. Hiçbir çalışma boşa gitmez.
Anlatırken yani. Böyle gözümde de bir belgesel gibi canlandı yani. Evet. Sonra oradan siz Sayın Erdoğan arası şey oldunuz.
Şimdi ben 5 sene kaldım Bülent Bey'le beraber. Tabi o esnada Tayyip Bey'le de tanıştık. Başbakan olduğu için. Benden önceki görev yapan arkadaşımız ayrılınca Akif Bey'i. Sonra Tayyip Bey'in, Bülent Bey'in meclis başkanlığı bitti. Ben Tayyip Bey'in yanına geçtim. 3 sene kadar da Tayyip Bey'le çalıştım.
Sayın Erdoğan'la var mı böyle hikaye? en son İbrahim Kalın'a sordum. Çok ilginç hikayeler anlattı ya. Çok duygusal hikayeler anlattı yani. Sizin de şahit olduğunuz vardır mutlaka.
Şimdi devlet adabı gereği anlatamayacağımız şeyler vardır. Yani devletin işleyişiyle ilgili ama beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi İsrail'le olan büyük bir kavgası vardı Tayyip Bey'in. One minute meselesi. O zaman ben de Davos'taydım. Oradan döndükten sonra bize çok eleştiri oldu yani Tayyip Bey. Sen bundan dolayı işte Yahudi lobileri şöyle yapacak, Mason locaları şöyle yapacak, İsrail bu, sen ne zannediyorsun? Böyle çok şey yazılar çıktı. Tayyip Bey bunlardan çok geri adım atmadı. Yani Filistin meselesindeki tavrından dolayı geri adım atmadı. Ben o zaman Obama sürekli Tayyip Bey'e baskı yapıyordu yani arayı düzeltelim diye. İsrail'de bir yangın çıkmıştı o zaman. Türkiye'de oraya yangın uçakları gönderdi hani insani bir şey. Netanyahu buna teşekkür etmek için aradı telefonla. Ben de o telefon görüşmesinde oradaydım. Yani İsrail sizi perişan edecek diyenlerin o telefon konuşmasını dinlemesini çok isterdim. Çünkü Netanyahu Türkiye ile arayı düzeltmek için dökmediği dil kalmadı. Ve Tayyip Bey orada da çok dik durdu. Çünkü İsrail'in Türkiye'ye verdiği sözler vardı. Golan Tepeleri ile ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin sorunu ile ilgili, işgal toprakları ile ilgili. Yani uluslararası Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş kararları bile kabul etmeyen İsrail'in Türkiye aracılığıyla bunları kabul ederim diye bizimle görüşmeleri vardı. Ve bu sözlerin hiçbirini tutmamıştı o zaman. Tayyip Bey de bunları hatırlattı yani Netanyahu'ya ve o zaman da çok yüz vermedi. O zaman çok gururlanmıştım yani bir Türkiye Başbakanı'nın Obama gibi, Netanyahu gibi birisiyle. Şimdi daha fazla arttı tabii yani Tayyip Bey'in uluslararası gücü, etkinliği daha fazla
Tayyip
arttı.
Tayyip Bey şu anda uluslararası bir selebriti bence yani.
Yani çok güçlü bir figür. Tabii 20 yıldır dünya siyasetinde olan birisinin tanınmış olması ayrıca önemli bir şey ama Türkiye'nin jeopolitik gücü Tayyip Bey'le beraber daha da arttı. İster kabul edelim ister etmeyelim Türkiye bana göre Batı içinde, Doğu içinde vazgeçilmez bir ülke haline geldi. Tabii ki bunda Tayyip Bey'in katkısı çok yüksek. O duruşları, o bakış açıları, etkileri. Dış politikada ben son yıllarda çok başarılı buluyorum. Ukrayna meselesinde, tahıl koridoru meselesinde, Akdeniz politikasında, Azerbaycan politikalarında çok başarılı. Ve şunu diyorum hep. Yani burada bu kadar başarılı işler yapan AK Parti'nin iç siyasette de yapması gerekir. Oradaki açıklarını da ortak akılla doldurabilir, değiştirebilir, dönüştürebilir. Bana göre o zaman seçimi çok rahatlıkla kazanır AK Parti. Ama bir sorunu var yani, bu ortak akılı bir türlü iç siyasette işletme. Ama dış siyasette işliyor bu. Bakın, hem Ukrayna ile konuşabilen, hem Rusya ile konuşabilen, Ukrayna'ya silah satabilen, Rusya'ya gıda satabilen, böyle bir siyaset olabilir mi yani? Bunu yaptı Tayyip Bey. Bu çok büyük bir başarı. Bu çok önemli bir başarı yani. Şimdi diyorum ki ya, bunları yaptıysanız iç siyasette de yapın yani. İnsanları kucaklayın, ötekileştirmeyin, şu gerginliği bitirelim, şu ötekileştirmeyi bitirelim, eğitimi düzeltelim, yargıyı düzeltelim. Değil mi? Ülkeye faydalı olan şeyler bunlar yani.
Gelecek nesiller açısından da çok kıymetli bir şey bu.
Tabii.
Tabii iktidardan bunu beklerken muhalefetten de bunu beklememiz lazım yani. Çünkü muhalefet tarafı da çok. Ya mesela ben bir şey söyleyeyim Kemal abi. Şimdi gazetecisin mesela. Geçen bir Halk TV'de bir gazeteci kişi işte onu da içeride görecek miyiz diyor mesela. Bu dinler de kutuplaştırmaya çok büyük bir şey yapıyor yani.
Şimdi bakın, ben kutuplaşmanın tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Yani AK Parti'nin, iktidarın kutuplaştırıcı dilini eleştiriyorum. Ama muhalefetinkini de eleştiriyorum. Bizim iktidara olan öfkemiz bizi gazetecilikten uzaklaştırmaması lazım. Biz öfkeyle hareket edemeyiz. Bu olmaz yani. Bence bir insan da böyle yapmaması lazım. Yine bir çok güzel bir ayet-i kerime vardır. Yani bir kavme olan öfkeniz sizi adaletten uzaklaştırmaz. Şimdi benim Cumhuriyet Halk Partisi ile sorunlarım olabilir. Kızgınım, öfkeliyim. Geçmişte büyük sorunlar yaşadım. Ama ben Kılıçdaroğlu bir gün hapse girsin diye açıklama yapamam yani. Olmaz mı? Bu bir temenni. Bu temenniyi içimde taşıyabilirim. Özel sohbetimize söylüyorum. Ama yayında bunu söylediğinizde başka bir yere gidersiniz. Başka bir tarafa gidersiniz.
Evet.
Bu iktidarı savunan gazeteciler için de geçerli yani. Ağza alınmayacak hakaretler, küfürler muhalefete karşı. O nedenle bunlardan uzak durmanız lazım. Genç gazeteciler olarak.
Bana yani. Bir fikrine çok güvendiğim bir isim şöyle bir şey söylemişti. Böyle ne zaman da bir olay yaşasam uslupla ilgili hep onu hatırlarım, aklıma gelir. Herkes kendi heykelini çizer diye.
Bu çok güzel bir söz.
Yani sen iyiysen iyi çiziyorsun, kötüysen kötü çiziyorsun. Ne çok yapıyorsan insanların bilinçaltında öylesin yani.
Evet,
Kemal abi, şimdi yüzün çok güzel. Senin bu yüzüklerine ben zaten şeylerde bayılıyorum Habertürk'ten. Dikkat ediyorum, bu hafta acaba ne giydi, ne yaptı, ne taktı. Senin bir dönemde şey vardı, fular vardı. Yanlış hatırlamıyorsam.
Ekranda çok takmıyorum ama dışarıda takıyorum.
Dışarıdaki fotoğraflarında. Bu yüzüklerin sırrı nedir abi? Böyle bir merak mı var sende? Koleksiyon
şimdi
yapar mısın?
Bir yüzük koleksiyonum var. Çok büyük olmasa da. Hepsinin bir hikayesi olması lazım. Yani yüzüğü toplama gerekçem bu. Mesela bunun üstünde Hu yazar. Allah'ın isimlerinden biridir. Bu taş Endonezya'da akik taşıdır. Üstündeki hat İranlı bir hattata aittir. Bu yüzük bir Osmanlı kehribarıdır. Osmanlı'dan bir tesbihin tanesinden yapılmıştır. Bir hikayesi olması lazım takmam için. Bu bileklik çok anlamlı bir şey. Bu mekanla da ilgili bir şey aynı zamanda. Şimdi burası İslam Medeniyeti Sanat Bahçesi. Beykoz'da. Burada hattat, müzehip, musiki şinaslar yetiştiriliyor. Buranın çok önemli İslam sanatlarının merkezlerinden biri. Şimdi ben Başbakanlıktan ayrıldığımda Cemil Çiçek'in bana bir tavsiyesi olmuştu ayrılmadan önce. Biz onunla siyasi tartışmalar yaparken etik, ihlak, ilke, ahlak, prensip falan şeylerle konuşurken bana dedi ki Kemal'cim dedi, sen bir dernek vakıf falan kur dedi. Bu konuları orada tartış dedi. Ya biz siyaset yapıyoruz. Siyasette böyle şeyler olmaz dedi. Ben buraya geldim. Burayı daha kurmamıştık. BİKSAT diye bir dernek var. Derneğin başkanı oldum. Kültür Sanat Derneği. Sonra Cemil Bey'i aradım. Dedim ki Cemil Bey, sözünüzü dinledim. Ben bir Kültür Sanat Derneği'nin başkanı oldum. Tamam oğlum, sen yerini buldun dedi bana. Şimdi ben burada hattat olmak istedim. Ve Hüseyin Kutlu Hoca, hattat Hüseyin Kutlu Hoca'nın dersini almak istiyorum. Çok büyük bir hattat olduğu için yeni başlayanlara vermiyor. Fakat ben belgeselci olduğum için dedim ki hat sanatının belgeselini yapmak istiyorum. İlk başlayanların hikayesinden başlayarak çekeceğim için ben size derse başlayayım diye bir numara yaptım kendisine. O da bir sağ olsun kırmadı beni, başladı. Hazreti Ali'den beri hat sanatı ile uğraşanlar bir cümle yazarak başlarlar. Rabbi yesir ve la tuassir. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Bu cümleyi yazarak başlanır hat sanatına. Ben de onu kağıda yazdım ilk başladığım için. Sonra o hoca tarafından düzeltilir. R harfi böyle yazılacak, C harfi böyle yazılacak diye. Böylece derse başlarsınız. Ben derse başladıktan 15 gün sonra Tayyip Bey beni aradı. Bülent Bey başbakan yardımcısı oldu. Bülent Bey dedi ki görüşmemiz gereken bir konu var. Gittim, dedi ki Tayyip Bey'le biz senin Anadolu Ajansı Genel Müdürü olmanı arzu ediyoruz. Geri gelir misin? Ben o zaman başbakanlıktan ayrılmış. Hmm. Dedim ya devlet-i âlinin bir görevi düşünür müsün, gelir misin diye demez. Bu emirdir yani. Tabii ki gelirim ama ben İstanbul'a taşındım, çoluk çocuğum burada, işte sanat işleriyle uğraşıyorum. Ama dedim tabii devlet-i âli çağırmışsa gideceğiz. Ve ben o Rabbi Yesir yazısını bu bilekliğe yazdırdım ve kolumu astım. 10 yıl önce.
Bu hala o mu?
Bu o, evet. Oo. Yani Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır yazısı.
Onun da çok iyi bir hikayesi olmuş yani tabii.
Evet, benim açımdan hat sanatına başlayamadım ama işte Anadolu Ajansı'na başlamış olduk. Allah da işlerimizi kolaylaştırdı ajansta.
Siz bir de çok
dünya
doğru,
çapında
doğru.
Bir kurum oldu. Yani bizim açımızdan gurur verici bir şey olmuş oldu.
Zor yani. Dönemlerde de görev yaptınız ya. Çok kolay süreçlerden geçmedi yani sizin Anadolu
evet.
Ajansı'nda.
Yani savaşlar, Arap Baharı bizim dönemimizde zirvedeydi. Çok büyük olaylar gerçekten yaşandı. Yani Suriye Savaşı, Gazze olayları, Mısır darbeleri, Libya'nın parçalanması, Yemen, Arakan. Dünyanın her yerinde çok büyük fedakarlıklarla çalıştı gerçekten ajans. Ama dünyada da etkin bir kurum haline geldi. Yani bugün New York Times'tan Amerika, Avrupa'daki La Figaro'ya kadar her yerde ajansın gazetesi, fotoğrafları, haberleri çıkar. Bu çok büyük bir gurur bence Türkiye açısından.
Anadolu Ajansı Genel Müdürü olsaydınız 2019 seçimlerinde verileri keser miydiniz?
Benim zamanımda veriler, benim zamanımda verilmeye başlanmıştı. Şimdi Twitter'da bir gün seçimler esnasında adım TT oldu, tamam mı? Yani yayında değilim, bir şey. Benim adım niye TT oldu diyorum şimdi. Bir açıyorum, açtım. İşte şerefsiz, yayını kesmesene, bana böyle bir sürü laf. Ya diyorum ki kardeşim ben 5 yıl oldu ajanstan ayrılalı. Yani beni hala ajans başkanı zannediyorlar. Olsun diyor, sistemi sen kurdun diyor. Senin yüzünden oldu bunlar.
Ya Edison seni bulacağım oğlum diye var ya bir tane şey.
Yani Edison elektriği buldu. Karakolda polis elektrik vermişse birisine işkenceye, Edison'un suçu mu yani? Şimdi 2019'dan önce ilk defa ajans sandık başına seçim sonuçları verdi. 2014 senesiydi o zaman.
Evet.
Ve ilk defa veriyoruz seçim sonuçlarını. O zaman Cihan Haber Ajansı da var. Yani FETÖ aktifti o zaman.
Evet.
Bizim kötü senaryolarımız şöyleydi yani. Bizi siber saldırı olacak. Bu en iyi bildiğimiz saldırı ihtimali. Fakat şöyle şeyleri tartışıyoruz. Ajansın önündeki yoldan damperli bir kamyon geçirseler, damperli kamyon bizim yolun altından geçen fiber kabloları patlatsa ne olur? Ne yaparız? Biz o kadar hayati bir konu yani seçim sonuçlarını vermek. Hemen bahçeye bir tane uydu sistemi kuruyoruz. Buradan veririz diyoruz yani. İşte bu olursa ne olur? Şu olursa ne olur? 8 tane olağanüstü önlem alarak yani o gece yayına verdik. Gerçekten Red Hack diye bir hacker vardı. Dünyada etkin bir adamdı.
Hatta birçok yeri de hackledi o zaten.
Tabii. Yani. Çağrı yaptı. Uluslararası bir çağrı. İşte Anadolu Ajansı, devletin ajansı seçim sonuçlarını manipüle edecek. Saldırın diye. İngilizce yaptı bunu. Ömrümüzde görmediğimiz saldırılara maruz kaldık orada. Yayınlarımız yavaşladı ama çok şükür o kötü senaryolardan kurtulduk. Şimdi o zaman MHP, CHP, bugünkü siyasiler benim aleyhime ismimi vererek yani basın toplantıları yaptı. O zaman da yaptılar yani ajans şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Fakat aradan bunca yıl geçmiş. Halen söylüyorum. Anadolu Ajansı'nın verileri seçim sonuçlarında Yüksek Seçim Kurulu'nun verileriyle birebir örtüştü. Hiçbir şekilde yanlış da yapılmadı ve Türkiye ilk defa sağlıklı bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde seçim sonuçlarını öğrenmiş oldu. Rakibimiz de Cihan Haber Ajansı'ydı yani.
Evet.
20 yıldır veriyordu seçim sonuçlarını.
Adamlar nerelere ne eller atmışlar ya.
Tabii. Tekeldi yani Cihan Haber Ajansı. Düşünebiliyor musunuz? Tamam. Devletin seçim sonuçlarını sandık başından verecek sistemi yoktu devlet ajansının. Yani bu büyük bir ayıptı yani. Şimdi ben madalya beklerken devletin ajansı seçim sistemini verecek sistem kurdu, yazılım yaptı, ekip kurdu, ülke çapında yayın yaptı, herkes de bizden aldı derken 50'ye yakın soru önergesi verildi benim aleyhime mecliste. Yüzlerce haber, basın toplantıları, hedef göstermeler, telefonlarımız kilitlendi, ajansın önüne yürüdüler. Şimdi fakat biz yayını durdurmadık. Hiç durmadı yayın yani. 2019'da yayının durmasıyla ilgili arkadaşların sonradan açıklamaları da oldu. Teknik arızadan dolayı oldu, veri girilmedi diye oldu. Bir sürü açıklamalar oldu ama yapmamaları lazım. Önlemini almak lazım. Bu ajansın marka değerine çok zarar verdi.
Ben mesela Kemal abi şunu gördüm. Ukrayna Savaşı'nda gerçekten Anadolu Ajansı'nın ekipleri sahada inanılmaz çalışıyorlar ya. Tabii. Canla başla. Oradan birisi tweet atıyor. Ya işte siz verileri verin önce falan filan. Ya bu çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ya. Bence oradaki sorumlu olan kişi, o dönemin genel müdürü kimse odur yani. İnisiyatif alma noktasında patronudur orada sonuç olarak. Aşağıdaki ekibi bununla ilgili yargılamak bence çok doğru bir şey değil. Yani. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum yani.
Şimdi bizim arkadaşlarımız bana da çok anlattılar. Yani muhabirler çok sıkıntı çekti o seçimden sonra. Görünen her yerde eleştirdiler, hakaret edildiler. İsmini yani ajanstan olduklarını söyleyemeyecek hale geldiler. Seçim sonuçlarıyla ilgili konu seçim sonuçlarıyla ilgilidir. Ukrayna'daki savaşta muhabirlik yapan bir çocuğun, bir muhabirin ne suçu var bunda? Ya da sel felaketine gitmiş ya da basın toplantısına gitmiş, fark etmez yani. Bu muhabirin bir suçu yok ki. Yani ben genel müdür olarak sorumluluğu ben üstleneceğim.
Evet.
Eleştirilecekse de benim eleştirilmem lazım yani. Muhabirin bir suçu yok ki yani.
Vallahi Kemal abi çok teşekkür ederim ya. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Eyvallah.
Zaten ekranda izliyoruz ama bugün böyle biraz daha yakından tanıma şansına da ulaşmış olduk. Ben kendi adıma ve ekibim adına çok teşekkür ederim. Son olarak ne söylemek istersin?
Şimdi
2023 seçimlerinde bağlayabilirsin bunu yani.
Yani bunu apolitik bir röportaj olarak düşünüyorum. Yani mesleki bir röportaj olarak düşünüyorum. Bu mesleği yapacak olanlara son sözümü onlara ayırmak isterim. Eğer gazeteciliğe aşık değilseniz yapmayın. Bu kaldırılabilir bir iş değil çünkü. Yani kaldırılabilir bir yük de değil.
Evet.
Bir gün savaştasınız, bir gün 5 yıldızlı oteldesiniz, bir gün sel felaketindesiniz, bir gün aç kalırsınız, bir gün dayak yersiniz, tehdit alırsınız. Tüm bunlara rağmen mesleğinizi sürdürebilmeniz için aşık olmanız gerekiyor. İkincisi, bu mesleği yapanların hatalarını iyi not edin ve onları yapmayın. Bir gün siz de bu ekranlara çıkacaksınız, yorum yapacaksınız, sözünüz dinlenecek, köşeniz olacak ve hep bunlar aklınıza gelsin. Onların yaptığı hatayı yapmayacağım. Üçüncüsü, doğruya doğru, yanlışa yanlış demenin bir bedeli vardır. Bu bedeli göze almıyorsanız bu işe girmeyin. Bunun bedeli az maaş alırsınız, işsiz kalırsınız, eleştirilirsiniz. Efendim linç edilirsiniz ama inanın çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras da bu olur. Bunları düşünmüyorsanız genç arkadaşlarımızın ben mesleğe girmesini tavsiye etmiyorum. Gelecek kuşakların bizden daha iyi gazetecilik yapacaklarına inanıyorum. Çünkü bizim kadar politize olmadılar onlar henüz. Politize ruhları ve zihinleri yok. O kuşaktaki insanların en önemli eksikliğinin de okumak olduğunu görüyorum. Yani entelektüel birikimlerini biraz zayıf görüyorum. Bunu da tamamladıklarında bence gelecekte daha iyi gazeteciler, daha iyi yorumcular, yazarlar göreceğiz. Öyle ümit ediyorum. İnşallah sen de onlardan birisi olursun.
İnşallah abi.
Kanalındaki yaptığın röportajlar, çalışmalar, benim ilgiyle takip ettiğim birkaç gazeteci, genç gazetecilerden birisin. Bunun bazen serzenişlerini görüyorum. Çektiğin sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların, bir yere davet edilmemenin, linç edilmenin, bu tür sıkıntılara isyan ediyorsun. Ama Mevlana'nın bir sözü var yani. Aşka tahammül etmeyeceksen boşuna isyan etme yani. Bu meslek aşk mesleğidir. Aşıksan bunları kaldıracaksın. İnşallah bunlar geçecek. Ben buna çok inanıyorum yani. Dünya tarihi için kısa, bizim için uzun olabilir bu geçiş süreçleri ama bitecek. Bu sürdürülebilir bir şey değil yani. O zaman rahatlayacaksın.
Eyvallah abi. Arkadaşlar, Kemal Öztürk konuğumuzdu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu röportajla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum açıkçası. Hemen alta bırakabilirsiniz. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.